Ayrım 13. Ya Adalet Ya Sefalet. Selçuk Şirin. Sayfa 119. Doktorlar gidiyor. Sağlıkta sefaletin ilk işaretlerinden biri bu alanındaki en büyük avantajımız olan adanmış sağlık çalışanlarının artan şiddet ve itibarsızlaştırma politikaları sonucu ya mesleği bırakması ya da ülkeyi terk etmesi. Tam olarak kaç sağlık çalışanı ülkeyi terk ediyor bilmiyoruz ama Türk Tabipleri Birliği, TTB üyesi doktorların ülkeden ayrılmadan önce yaptıkları başvuruların sayısını biliyoruz. 2012 yılında TTB'den yurt dışına çıkış belgesi alan doktor sayısı yalnızca 59 iken bu sayı 2022'nin ilk 6 ayında 3000'i bulmuş görünüyor. Dünyanın önde gelen tıp dergisi Lancet'te yer alan Dr. Kaya Genç'in 2022 analizine göre Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf staj grubuyla sınırlı bir çalışmaya göre öğrencilerinin neredeyse yarısı yurt dışına yerleşme planı yapıyor. Sınıfın üçte biri bu amaçla daha şimdiden Almanca dersi alıyor. Sınıftaki en iyi öğrencilerin hedefi Almanya, İngiltere ya da Amerika'ya gitmek. Tüm veriler sağlıkta büyük bir beyin göçünün işareti. Tabii bir taraftan aklınızdan şu geçiyor olabilir. Giden gitsin hocam. Nasılsa ülkede işsiz genç çok, gidenlerin yerini dolduracak çok. Bu hesabı yapanlar insanı taneyle sayılan bir nesne olarak görenlerdir. Herhangi bir alanda iyi yetişmiş bir insanın yerine yenisini koymaya kalktığınızda göreceksiniz ki bu iş hiç de öyle tuğla hesabına benzemiyor. Hele sağlık gibi bir alanda yetişmiş bir insan öyle kolayca ortaya çıkmıyor. Sağlıkta uzman yetiştirmek hem zaman alıyor hem de para istiyor. Bir hesaba göre uzman bir doktoru yetiştirmek için bir ülke ortalama olarak 1 milyon dolar harcıyor. Sağlık gibi usta-çırak ilişkisine bağlı alanlarda paranız da olsa arzu ettiğiniz sonucu hemen alamıyorsunuz. O nedenle bu bölümde başarıyı açıklarken ta Osmanlı'ya, Cumhuriyet'in ilk dönemine gittik. O dönem atılan tohumların meyvesini yiyoruz. Bakın işte zengin Arap ülkelerine parayla iyi doktor yetiştirebiliyorlar mı? Bakın işte Küba'ya. Para olmadığı halde sağlığa yıllar önce yaptığı yatırımın hala nasıl meyvesini yiyor? Ayrıca tıp eğitimi sadece derste ve amfide değil, kliniklerde doğrudan usta hocalardan alınan, klasik manada bireysel ilgiyi gerektiren bir eğitimdir. Bizim bugün anlamsız bir düşmanlıkla hırpaladığımız doktorlar, bu ülkenin en iyi yetişmiş hocalarının yetiştirdiği hekimler. Şimdi ülkeyi terk edenler Türkiye'nin bir dönemine damga vuran efsane okullarda eğitim almış donanımlı profesyonellerden oluşuyor. Gidenlerin yerine koyacak o seviyede eğitim almış gençlerimizin sayısı çok az. Eğer elimizdeki yetkin kadroyu kaybedersek yeni doktorları yetiştirecek kuşağı da kaybetmiş olacağız. Kuşaktan kuşağa aktarılan birikime darbe vuruyoruz. Şu an pek çok tıp fakültesi eksik kadroyla şişirilmiş kontenjanlara eğitim vermeye çalışıyor. Son yıllarda her şehirde açılan fakültelerin pek çoğunda bırakın usta-çırak ilişkisi için gerekli uzman kadroyu, temel derslere girecek kadroyu bile bulmak mümkün değil. Gidin son 10 yılda açılan tıp fakültelerinin eğitim kadrosuna bakın. Uzmanlık alanlarına ve mezun oldukları okullara bakın. İsviçre peyniri gibi dışarıdan bütün görünen ama içi boşluklarla dolu bu tıp fakültelerinde yetişen doktorların bir dönemin efsane okullarından mezun olmuş, usta doktorlardan el almış ve şimdi anlamsız bir siyasal düşmanlıkla hırpaladığımız doktorların yerini alacağını sanıyorsanız, zaman size en güzel dersi verecek ama arada olan da ülkenin masum çocuklarına olacak. Açıkçası bu noktada tıpkı tiyatro sahnesinde üçüncü duvarı delen oyuncular gibi yazmayı bırakıp her yurttaşın kulağına eğilerek bindiğin dalı kesiyorsun demek istiyorum. Kıt kaynaklı dünya çapında başarılara imza atan sağlık çalışanlarına saldırarak, onların itibarıyla oynayarak, sağlıkta kamusal çerçevenin yegane koruyucusu olan ve bizi özelleştirme sarmalından kurtaran Türk Tabipleri Birliği'ne küfrederek nereye varmak istiyorsunuz? Çözüm. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sağlık karnemizi baştan aşağı gözden geçirdiğimizde görüyoruz ki ortada büyük bir başarı hikayesi var. Şimdi sağlıktaki başarımızı koruyabilmek için geçmişte attığımız doğru adımları devam ettirmemiz ve karşımıza çıkan yeni sorunlara veriye dayalı akılcı çözümler bulmamız gerekiyor. Bu amaçla meslek kuruluşları, uzmanlar ve bir kısmını bu bölümde andığım raporlara başvurarak önümüzdeki dönemde sağlık alanında atılması gereken 6 adımı aşağıda sıraladım. 1. Sağlıkta kamucu çerçeveyi korumak zorundayız. Türkiye kuruluşundan itibaren sağlık hizmetlerini ücretsiz bir kamu hizmeti olarak yurttaşlarına sunmuştur. Her ne kadar Özal ve Çiller hükümetleri döneminde bu çerçeve zorlanmışsa da kamusal çerçeve ana çizgi olarak varlığını korumuştur. Ancak sağlıkta kamusal çerçeve son 20 yıldaki tek parti iktidarı sayesinde çatırdamaya başlamıştır. Son yıllarda özel sektörün sağlıktaki rolü hızla artıyor. Devletin rolü ise buna paralel olarak azalıyor. Özellikle masraflı sağlık hizmet alanlarında özel sektör giderek ana oyuncu oluyor. 2002 yılında ameliyatların %14'ü özel hastanelerde gerçekleşirken bu oran 2020'de %30'u aşmış durumda. Şehir hastaneleri gibi özel devlet ayrımının giderek belirsizleştiği yeni yapılar yüzünden Türkiye'de sağlık sektörü tamamen serbest piyasa koşullarına teslim edilme riski altında. Oysa dünya bizdekinin tersi bir istikamete gidiyor. Özellikle pandemiyle birlikte sağlıktaki özel sektörün hüküm sürdüğü ülkelerde çok ciddi bir devletleştirme tartışması yapılıyor. Profesör Doktor Kayıhan Pala 2018'de sağlık hizmetlerinin neden kar güdüsüyle hareket eden serbest piyasaya teslim edilemeyeceğini çok net bir şekilde açıklıyor. Sağlık hizmeti tüketimi rastlantısaldır, ertelenemez, yerine başka bir şey konamaz ve bu hizmetin boyutu ve kapsamını hizmetten yararlanan değil, hizmeti sunan saptar. Tüm bu nedenlerle de sağlık hizmetinin çıktısı paraya çevrilemez. ABD ve Şili gibi sağlıkta piyasa ekonomisinin işlediği sistemler bile devletin sağlıktaki rolünü arttırmanın yollarını ararken biz tam aksi bir istikamete gidiyoruz. Kapitalizmin ana vatanı olan ABD'de bile halkın çoğunluğu artık devlet sigortası istiyor. Şili asker zoruyla özel sektöre teslim ettiği sigorta sistemini tekrar devlet kontrolüne almak için adımlar atıyor. O nedenle Türkiye'nin sağlıkta kamunun rolünü azaltma girişimlerini gözden geçirmeye ihtiyacı var. Özelleştirme tartışmalarının üzerinden 50 yıl geçti. Eski tezlerin yerini yenileri aldı. Sağlık gibi hizmet alanlarını kar güdüsüyle hareket eden şirketlerin insafına bırakmak dünyada çok acı sonuçlar doğurdu. Türkiye'nin aynı hatayı yaşayarak öğrenmesine ihtiyacı yok. Sağlıkta kamucu politikalara şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. 2. Sağlıkta şiddete son. Bir kurumda çalışma ortamını yani kurumsal iklimi ölçerken hep aynı soru sorulur. Kendinizi ne kadar güvende hissediyorsunuz? Güvensizlik korku ve kaygıyı tetikliyor. Bu da performansı düşürüyor. Dolayısıyla sağlıkta şiddeti şartsız bir şekilde ortadan kaldırmak, sağlık çalışanlarına kendilerini güvende hissedecekleri bir çalışma ortamı sunmak zorundayız. Sağlıkta şiddetle mücadelenin ilk adımı, yukarıda değindiğimiz şiddet iklimini başta siyaset kurumu olarak hayatın her alanında mahkum etmekten geçiyor. Toplumsal yaşamda şiddeti bir problem çözme aracı olarak gören zihniyetle mücadele etmek gerekiyor. Hayatın bir alanında buna ister siyaset deyin ister aile, şiddeti mazur görürseniz başka bir alanda aynı şiddetten şikayet etme hakkınız olmaz. Sağlıkta şiddeti önlemenin ikinci ve çok daha somut adımı hasta ile sağlık çalışanları arasındaki tüm süreçleri gözden geçirerek çatışma noktalarını azaltmaktan geçiyor. Doktor Nazan Torun 2020'de beyaz kod verilerini inceleyerek sağlıkta şiddeti arttıran faktörleri şöyle sıralıyor. Şiddetin birinci muhatabı doktorlar. Şikayetlerin yarısı onlara yönelik şiddet olayını kapsıyor. Sağlık görevlileri, idareciler, sözleşmeli personel göreceli daha az oranda şiddete maruz kalıyor. Doktorların şiddete maruz kalmalarının temel sebeplerinden biri onların gereğinden fazla hasta görüyor olması. Çoğu şiddet vakası hastaların elindeki hizmet alımındaki gecikmeden kaynaklanıyor. Bir de şu iki gerçek var bu araştırmadan çıkan. Şiddet daha çok yaz aylarında devlet hastanelerinde, acil servislerde saat 10 ile 14 arasında gerçekleşiyor. Sağlıkta şiddeti önlemenin üçüncü adımı sağlıkta nefret suçlarını somut bir şekilde tarif etmek. Bu tarifin içinde elbette her türlü sözlü ve fiziki şiddete en ağır cezai müeyyide yer almalı ama bu yeterli değil. Özellikle pandemi dönemlerinde artan sosyal medya manipülasyonları da dahil olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik nefret suçlarına da ayrıca önlem almak gerekiyor. 3. Sağlık çalışanlarına iade-i itibar. En iyi binaların kapısına hastane levhası asmakla, en yeni teknolojileri ithal etmekle sağlıkta hizmet kalitesini arttırmak olası değil. Tıpkı eğitimde olduğu gibi sağlıkta da iş dönüp dolaşıp çalışan insan sermayesine geliyor. Türkiye sınırlı kaynaklarla sağlıkta diğer alanlara göre büyük başarılar elde ettiyse bunun temel nedeni bu sektörün toplumdaki yüksek itibarıdır. İtibarın kaynağı da sosyal ve ekonomik statüdür. Önümüzdeki dönemde yetiştirdiğimiz en iyi öğrencilerin sağlık sektörünü tercih etmesi ve bu alanda kalarak ülkeye hizmet edebilmesi için sağlık çalışanlarına kaybettikleri yüksek itibarı geri vermemiz gerekiyor. Üniversite sınavlarında derece yaparak 6 yıl okuyan, yüzlerce saat nöbet tutan ve ardından mecburi hizmet yapanların maaşı tabii ki diğer mesleklerin çok üstünde olacak. Bunu popülist bir şekilde siyasi bir polemik konusu yapmak yerine zor olanı seçip Lancet'a konuşan Türk Tabipleri Birliği yetkilisinin önerisini ciddiye alıp sağlıkta uzun vadede kritik olan alanlarda çalışanların maaşlarını dolar bazında geçmişteki yüksek seviyesine getirmek zorundayız. Bu talep size şimdi afaki gelebilir ama 10-15 yıl sonra sağlıkta mirası tüketince ortaya çıkacak fatura çok daha ağır olacaktır. İtibardan tasarruf edilmeyecek bir alan varsa o da sağlık ve eğitimdir. Biri canımızı, diğeri geleceğimizi koruyor. 4. Sağlık ve bilim eğitimine öncelik. Sağlıkta başarılı olmamızın bir diğer nedeni hem temel eğitimde fen alanına geçmişte yapılan yatırımlar hem de tıp fakülteleri ve araştırma hastanelerine geçmişte sunulan özelliklerdir. Daha evvel ifade ettiğimiz gibi fen liseleri ve Anadolu liseleri kurulduğu dönemdeki görkemli yapılarından bugün oldukça uzaklaşmış durumdadır. Başta tıp alanı olmak üzere fen ve teknolojide yeniden başarı elde etmemizin yolu temel fen bilimleri eğitimini ilkokuldan itibaren yeniden düzenlemek ve en önemlisi de fen liselerine gerekli itibar ve kaynağı sunmaktır. Tabii temel eğitimin yanında tıp fakültelerinin kalitesini de gözden geçirmek gerekiyor. Özellikle son dönemde açılan fakültelere ya gerekli kaynağı sunmak ya da bunların sayısını azaltmak zorundayız. Orada da etik bir sorumluluk var. Diplomada doktor yazması yetmiyor. Temel yetkinliklerin de ölçülmesi gerekiyor. Şu anda var olan tıp fakültelerinin pek çoğunda yeterli bir akademik kadro bulunmuyor. Tıp gibi insan hayatının teslim edildiği bir alanda kaliteden bu denli ödün verilmesi kısa vadede siyasi nedenlerle belki hoş görülebilir. Ama bu durumun uzun vadede ülkenin sağlık sistemine ve ekonomisine vereceği devasa zararı görmek zor olmasa gerek. 5. Sağlıkta 3 aşamalı sevk zinciri. Sağlıkta yaşanan şiddet krizinin aşılması ve doktorların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için sevk zincirinin yeniden 3 aşamalı bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Türkiye'de geçmişte başarıyla uygulanan bu hizmet akışına göre hastalar ilk aşamada aile hekimlerine, yani primary care, ikinci aşamada polikliniklerde çalışan uzman hekimlere, yani specialistlere, üçüncü ve son aşamada ise eğitim araştırma hastaneleri ve üniversitelere başvuruyor. Sevk sistemi bu aşamaları takip ederek ilerliyor. Aile hekimleri temel bakımı, ilk muayeneyi yapıyor, ihtiyaç dahilinde hastayı uzman hekimlere ya da hastanelere sevk ediyor olmalı. Ancak gelin görün ki son yıllarda Türkiye'de özel hastanelerin artmasıyla birlikte bu ikinci aşama tamamen ortadan kalkmış durumda. Aile hekiminden sevki alan kişi doğrudan hastaneye gidebiliyor. Bu da hastanelerde yığılmalara neden oluyor. Önümüzdeki dönemde bu sistem içinde kurulan şehir hastanelerinin artması sonucu aile hekiminden hastaneye geçişlerin daha da çoğalacağını görebiliriz. Burada bir de teknik not düşelim. Şehir hastanelerinin özel sektör tarafından 30 yıl boyunca belli bir kar marjını tutturmak zorunda olduğu gerçeği var. Dolayısıyla var olan sevk sistemi içinde sağlık hizmetlerinin maliyeti bu modelde en yüksek noktaya çıkıyor. Aile hekiminden hastaneye sevk daha da teşvik edilmiş oluyor. Oysa tüm uzmanların ve hekim derneklerinin önerisi doğrultusunda yapılması gereken, aile hekiminden daha küçük sağlık kurumlarında görev yapan uzman doktorlara, oradan da ancak ihtiyaç dahilinde büyük hastanelere bir iş akış modelinin uygulanması. 6. Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılmalı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yapısal olarak hem hizmet sunan hem de kendisine rakip olanların hizmetini denetleyen bir kurum. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin 2/3'ü bu bakanlık tarafından doğrudan sunuluyor. Geriye kalan hizmetler ise bu bakanlığın denetlediği özel kurumlar tarafından sağlanıyor. Bakanlığın bu ikili konumu üzerine kafa yoran Profesör Doktor Paşa Göktaş'a göre sağlık giderlerinin hızlı yükselmesinde Sağlık Bakanlığı'nın bu hantal yapısının büyük payı bulunuyor. O nedenle Sağlık Bakanlığı kural koyucu ve denetleyici bir kurum olarak yeniden organize edilmeli. Koruyucu sağlık hizmetleri haricindeki diğer sağlık hizmetleri daha evvel olduğu gibi tamamen özel kamu sağlık kurumlarına devredilmeli. Sağlık Bakanlığı kural koyup denetleyen, sağlık hizmetlerini düzenleyen bir konuma çekilmelidir. Özetle, Türkiye sağlıkta uzun yıllar süren planlama, eğitim ve insana yatırım sonucu son derece başarılı bir performans sergilemiştir. Ancak önümüzdeki bu gidişatı tehdit eden pek çok gelişme var. Bir taraftan bizi bugüne taşıyan kamusal sağlık çerçevesi giderek özel sektör lehine bozuluyor. Diğer taraftan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve itibarı yerle bir edilerek meslekten uzaklaşmalarına neden olunuyor. Türkiye eğer sağlıkta içine girdiği bu tahripkar yoldan vazgeçmezse, bu alanda şimdiye kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeye devam edeceğiz. Sağlıkta dünyayı yeniden keşfetmeye, başka ülkelerden model aramaya gerek yok. Geçmişte çok daha zor koşullarda bugün ortaya çıkaran başarılara imza attık. Yeter ki hatırlayalım, sahip çıkalım, çoğaltalım. 13. ayrımın sonu. Sayfa 128.